Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyenleri ve dinleyenleri, bir iftar sevinci programında daha sizlerle beraber olmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Duygularımızı ve düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak üzere her defasında olduğu gibi çok kıymetli bir misafirimiz var. Bugünkü misafirimiz Mustafa Akgül hocamız, İstanbul. Emekli demeyelim hocam, gel, baş vaizlerinden Mustafa Akgül. Hoş geldiniz.
Caizdir.
Sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk. Allah razı olsun. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
Estağfurullah. Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, tabi Mustafa Akgül Bey'le biz İmvatebi beraber okuduk. Daha sonra tabi Yüksek İslam Üniversitesi'nde de beraberdik herhalde, ama yok, siz Kayseri.
Yok, ben Kayseri'yim.
Siz Kayseri'de okudunuz, evet. Doğru. Fakat sonra yollarımız İstanbul'da birleşti.
Birleşti.
Ama bugünkü esas bizim konumuz Mustafa Akgül hocamızla Zekatın Özeti diye çok güzel bir çalışması var. Kolay, anlaşılır ve uygulanabilir bir zekat uygulaması. Niye Mustafa Bey'i böyle bir programa davet ettik? Mustafa Hocam masanın hem öbür tarafını bilen hem de bu tarafını bilen bir kardeşimiz. Yani kendisi yıllarca ticaretle meşgul oldu. Şimdi de herhalde çocuklar onu devam ettiriyorlar. Allah bereketlerini bol eylesin. Bir de bu taraftan da tabii dini yönden de yıllarca bu işin içerisinde. O yüzden Mustafa Akgül hocamızın zekat değerlendirmesi çok önemli olduğu için onu sizlerle bu konuyu paylaşmak üzere davet ettik hocam. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem arkadaşım, meslektaşım, dostum, kardeşim, tekrar davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
Estağfurullah.
Zekat konusundaki çalışmalarıma da yakından vakıf olduğunuz için böyle bir sohbeti beraber yapalım istediniz. Zekat konusunun iki bölümü olduğu kanaatindeyim. Birisi teşvik. Zekatınızı verin, Allah mallarınızı artırır. Vermezseniz dünyada da sıkıntı çekersiniz, ahirette de şöyle ceza verilir. Bu zekatı verme teşviki, vermemenin cezasını anlatma. Bir de zekatın hukuku diyebileceğimiz, tatbikatı diyebileceğimiz bölüm var. Genel olarak biz vaizler hep teşvik bölümünü anlatırız. Ondan sonra vatandaş kendi ya bilir ya da bulsun gibi. Oysa ki zekatın hukuk bölümü daha çok anlatılmaya muhtaç ve benim acizane tespitimi tırnak içi arz ediyorum. Zekatın hukuk bölümünü anlatan bir hukuk dersi anlatıyor, titizliği içerisinde anlatmalı. Dinleyen de bir hukuk dersi dinliyor, titizliği içinde dinlemeli. Diğer vaaz-ı nasihat gibi dinlerse bir netice hasıl olmuyor. Bunu da birçok tatbikatta gördüm. 20 civarındaki insanla müzakere edersem randıman alınıyor. 1000-2000 kişi varsa oradan randıman da alınmıyor. Çünkü iş vaaz bölümüne dönüşmüş oluyor. Şimdi bu girişten sonra malumunuz o meşhur hadis var. Büniyel İslamu ala hamsin. İslam beş temel üzerine kurulmuştur. Bunlardan birisi de zekattır. Bunu bilmeyen kardeşimiz yoktur. Ancak Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ez-zekatu kantaratul İslam buyurmuş. Zekat İslam'ın köprüsüdür. Köprü nedir? İnsanı boğulmaktan kurtaran, sahili selamete ulaştıran bir vasıtadır. Diyor ki mallarınızın zekatını verirseniz dünyada da ahirette de selamete erersiniz. Yoksa bu malda, fani olan malda boğulursunuz. Onu ebedi zannedersiniz. Bu dahi teşvik anlamındadır. Ben tekrar hukuk bölümüne geçmek istiyorum. Bu köprünün 3 ayağı var İrfan Hocam. 1- Vermesi gereken zengin. 2- Verilmesi gereken mal. 3- Alma konumundaki fakir. Bizim dinimiz bu üç ayakta neleri şart koşuyor? Hangi özellikleri istiyor? Bunları işte iyi anlamamız, iyi anlatmamız gerekiyor. Zengin kimdir? Mikrofonu alsak, sokağa, caddeye çıksak, zengin misin, zengin misin diye sorsak, pek insanlar kendilerinin zengin olduğunu kabul etmiyorlar. Hocam bir evim, bir arabam var ama daha zengin sayılmam. İşte oğlana hala bir ev almadı, kıza bir araba almadı gibi mazeretler. Bizim dinimiz kimin zengin olup kimin olmadığını şahısların inisiyatifine bırakmamış. Şahısların tespitine bırakmamış. Demiş ki zengini ben tarif edeceğim. Buyur. dinen zengin kimdir? Bizim dinimiz kimleri zengin kabul ediyor?
Veya şöyle söyleyeyim. Buyur. Kim zekat mükellefidir?
Ona biraz sonra.
Evet.
Çünkü İrfan Hocam, zengin ama zekatla mükellef olmayan zenginler var.
Olmayabilir.
Olmayabilir. Tamam. Onun için önce zengin kim? İster kirada otursun, ister kendi evi olsun. Kirada oturanın zaten evinin bedelini niye hesaplayacağız ki? Kendi evinde de oturuyorsa evinin değerini hesaplamayacağız. İçinde kullandığı eşya, halı kilim bir tarafa, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi de olabilir. Bazı kardeşlerimiz diyor ki ya fakirse bulaşık makinesiyle ne işi var filan. Yok, bunu dinimiz bir ihtiyaç olarak kabul etmiş. Yine varsa kaydıyla bindiği otomobil. Bunları zaruri ihtiyaçlar cümlesinden kabul etmiş. Hiç hesaba katmıyor. Bunun dışında, değerli izleyicilerimizin dikkatini istirham ediyorum. Bu saydıklarımızın dışında menkul, gayrimenkul, ziynet eşyası veya yatırım malları, döviz veya TL, hisse senedi veya başka bir nesne, her ne varsa, dağ, bahçe, tarla, ne varsa topladığımız zaman, alt alta cem ettiğimiz zaman 80.18 gram da İrfan Hocam, biz onu 81 gram diye yuvarlayalım. 81 gram altın tutarına eşit ise dinimiz bunu zengin kabul ediyor. Bugünkü yaklaşık şey arz edeyim 90 bin lira civarı. Malumunuz altın her gün değişebiliyor. 90 bin lira. Ya 90 bin liranın da zenginliği mi olur yani bugün? Kardeşim, evvela bak neyi verdik? Evi verdik, eşyayı verdik, bir de otomobil verdik, bir de 90 bin lira tabiri caizse cep harçlığı. Önce bütün 85 milyonu bu seviyeye çıkaralım. Ondan sonra bu zenginlik yeterli olur mu demeye kalkalım. Buna da bizim yetkimiz yok. Din bunu zengin kabul etmiş. İşte bu tarif edilen zenginliklerde zengini ikiye ayırıyoruz. Zengin ama zekatla mükellef değil. Zengin ama zekatla mükellef. Bu neye göre tayin edilecek denilirse, hemen aklımdayken şu iki varsa dediğimiz şeyin parantezini açmak istiyorum. Evi var da kendininse hesaba katmıyoruz. Ama evi yok, kirada oturuyor ama bir miktar parası var, ev almak için saklıyor. Bu zekata tabidir pazarlığını yapıncaya kadar. Sözlü veya yazılı bir evin pazarlığını yapıp da borcuna girdiği an o düşer. Ama verinceye kadar veya pazarlık yapıncaya kadar zekat alır. Varsa otomobili, markasına bakmayız, modeline bakmayız, hesaba dahil değildir. Ama arabası yok da, otomobili yok da, şu kadar parayı ben otomobil için biriktiriyorum derse, otomobili alıncaya kadar o da zekata tabidir. Şimdi, efendim, müşahhas örnekler arz etmek istiyorum. Küçük kitapçığımızda da işte uygulanır dediğimiz o. Dört tane dairesi var kardeşimizin. Birinde oturuyor. Üçünü kiraya vermiş. Beşerden 15 bin lira kira alıyor. Bu 15 bin lirayla da geçimini sürdürüyor. Biriktirdiği bir 90 bin lirası yok. Bu kişi dinen zengindir. Çünkü oturduğu evle, içindeki eşyayla, otomobilini hesaplamadık diye 3 tane daire var. Değerleri itibariyle de 90 binin çok üstünde. Dinen zengindir. Ama bu mallar zekata tabi olmadığı için zekat vermesi gerekmez. Zekat mükellefi değildir. Peki zekat mükellefi değilse bunu zengin saymamızın faydası ne? Niye zenginler grubuna dahil ettik? Çünkü zekat alamaz oldu.
Tabii, evet.
Efendim 15'inden geçinemiyorum. Çocuklarımın da sayısı çok. Üçü okuyor. Annem babam da yanımda, o da hasta. Peki biraz bana zekatınızdan yardım edin de geçimi... Yok kardeşim, 3 tane daire var, birini sat. Zenginsin. Zekat vermen gerekmiyor. Çünkü mallar, bahsettiğimiz mallar zekata tabi değil. Ama zekat alamaz olursun. Bunun için biz onu zengin grubuna ayırdık. 3 tane dairenin değeri zekata tabi değil. Kira için yaptırılan dairelerin de sayısı ne olursa olsun değeri zekata tabi değil. Ancak bir başka kardeşimiz de bir daire alıyor, satıyor İrfan Hocam. Bir daire daha alıp satıyor. Bir daire alıyor, satıyor. İki daire alıyor, satıyor. Bir tane daha alıyor. Bununki ticaret malı olduğu için zekata tabidir. O değeriyle zekata tabidir.
Efendim, o günkü değeriyle.
O ha bugünkü yani, deyince
zekat vereceği günkü değerine göre. Ha.
Zekat günündeki değer.
Evet.
Zekat günü. Ben bunu anlatabilmek için çok gayret sarf ediyorum, lüzumuna inanıyorum. Çünkü değerli kardeşlerimiz zekat gününü bilmiyor. Doğum gününü biliyor, evlenme gününü biliyor. Bana yardımcı ol.
Hanımına tanıştığı günü
biliyor. Tanıştığı günü biliyor.
Nişandan verebiliyor.
Ya hepsini. Ama zekat günü. Ya hocam zekat günü ne diye soruluyor. Kardeşim evin ve içindeki eşya otomobilin hariç ne zaman 90 bin liralık mala sahip oldunsa menkul gayrimenkul. O günün tarihini atacaksın. Bu senin zekat günündür. Bir yıl sonra o tarih geldiğinde bu meblağ aşağıya düşmemişse zekatla mükellef o zaman olacaksın.
Artandan.
Tamamından.
Tamam işte artmışsa eğer.
Artmamış aynı
yok,
duruyor.
Yok 90 binden aşağı düşmüşse.
Düştüyse zekat yok.
Yok.
Evet. 90'ı muhafaza etmişse o zekat var. Efendim 150 idi de 140'a düşmüş İrfan Hocam. Yine zekata tabi. 100'e düşmüş.
Canım.
Yine zekata tabi.
90'dan aşağı düşmez.
Çünkü barajın üstü.
Tabii.
Biz ona nisap diyoruz ama şimdiki gençler baraj diyor.
Evet.
Efendim barajın üstüne çıkınca zekata tabi. Bir de nedir? Mal, o bahsettiğimiz mal zekata tabi olan mallardan olması gerekir. Her maldan değil. Şimdi bakın kişiyi zengin kıldığı halde zekata tabi olmayan diğer bazı maddeleri de saymak istiyorum. Adamın kamyonu var, kamyoneti var, otobüsü var, şehirler arası yolcu taşıyarak para kazanıyor. Bunlar değeriyle zekata tabi değil, geliriyle zekata tabi. Geliri de kendi cebinde veya kasasında bulunan artı bu gelirler. Sadece onların gelirleri 90 bine ulaşacak diye bir şart yok. Kendinde bulunan ile o gelirler ne zaman 90'a ulaştı, üzerinden bir yıl geçtiyse o zaman zekatı verilir olacaktır. Ama geliri dedim. Arkadaşımız kamyon alıp kamyon satıyor İrfan Hocam. Bir taksi alıyor, satıyor, bir taksi daha alıyor. Galeri diyoruz değil mi onu? Bunların tamamı değeriyle zekata tabidir.
Ticaret malı çünkü.
Bu ticaret, bu kumaşçının rafındaki kumaş gibidir. Ayakkabıcının rafındaki ayakkabı gibidir. O zaman ticaret malına dönüşmüş olur. Değeriyle zekata tabi olur. Zengin de aradığımız bu şartın dışında malumunuz Müslüman olacak. Gayrimüslimden Cenab-ı Allah ibadet istemiyor çünkü muhatap bile kabul etmiyor. Müslüman olması, akıl bali olması da bir başka şart. Çocuk 5 yaşında babası vefat etmiş, ona miras kalmış. Dinen zengindir, o çocuğa zekat verilmez, hesabına zekat gönderilmez. Fakat zekat vermekle de mükellef değildir. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre zekat verilmesi gerekmez. Çünkü bülü çağına ermemiş, dini ibadetlerle mükellef olmamıştır. Mal da dedik ki bir, kısaca anlattığımı zannediyorum, üzerinden bir yıl geçmiş olacak. Bu bir yıl konusunu biraz daha açmamız gerekiyor. Kameri aylara göre mi, şemsi yıla göre mi? Başka bir ifadeyle Ocak, Şubat,
Mart. Miladi takvime göre mi?
Bravo, miladi
yoksa hicri takvime
göre mi? Hicri takvime göre mi? Aslında dini ibadetler malumunuz ve mübarek günler hicri takvime göre yapılır. Bizim zekatımızı da, zekat günümüzü, ilk nisaba sahip olduğumuz günü de hicri takvime göre tespit etmemiz lazım. Bunda iki hikmet var. Bir, siz 3 Recep'te, ben 26 Recep'te, öbürü 3 Muharrem'de, öbürü 8 Zilkade'de zengin olacak. Herkes zengin olduğu yılın gün dönümü, yıl dönümünde zekatını verince bütün sene zenginlerden fakirlere mal akımı, mal transferi devam edecek. Fakirler de bütün sene geçiminde sıkıntı çekmemiş olacak. İkinci hikmet, kameri aylara hicri takvime göre yaparsak 33 senede bir sene fakirin lehinedir. Bir sene fazla geçiyor. Güneş takvime veya miladi takvime göre yaparsak 33 senede bir sene zekat vermemiş oluyoruz. Sohbetin başında bir noktaya işaret ettiniz. Mustafa Hoca biraz da işin ticari bölümünde bulundu dediniz. Piyasada olduğum için İrfan Hocam bazı kardeşlerimiz dedi ki hocam vallahi bizim depolar Allah daha çok versin çok büyük. Mal çeşidimiz de çok fazla. Şimdi 1.31.12'de sayıyoruz hükümete, devlete beyanname vermek için. Ramazan Nisan'da geldiği oluyor, Haziran'da geliyor, Temmuz'da geliyor. Biz ikinci bir sayma sıkıntısına girmesek, tekrar bir envanter tespiti mecburiyetinde kalmasak, bu miladi takvime göre zekatımızı versek olmaz mı? Bendeniz bunun hesabını yaptım İrfan Hocam. Normalde hicri takvime göre hesabını yapıp da mevcudunun %2,5 ticari mal olarak zekatını veren bir din kardeşim, eğer miladi takvime göre, bugünkü takvime göre verirse 2,6'sını verecek.
Çok güzel. Aradaki açık böylece kapanmış olacak.
33 sene böylece tabii kapanmış oluyor İrfan Hocam. 2,57 de biz onu 2,6 o kadar yuvarlayalım dedim. Onu da niye söylüyorum? Dersime çalıştığıma inansınlar. Durup dururken öyle söylemiyorum. Bu kitapçık elinde olanları da bir şey yapmam gerekiyor. Orada 2,8 diye bir hesap hatası yaptık. Sonra hesap uzmanına sordum. Hani fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun var ya, bilmiyorsanız bilene sorun. Dedim ki ya ben 2,8 dedim. Fakat Mevlid Bey kulakları çınlasın, hesap uzmanı. Bu doğru mu dedim? Yok hocam, 2,57 dedi çalıştıktan sonra. Hadi o 2,6 olsun dedik. Tekrar özetliyorum. Bugünkü takvim, miladi takvime göre zekatını vermek isteyen, 31-12'deki envantere göre vermek isteyen, benim zekat günüm 31-12 olsun arkadaş diyen, hesapladıktan sonra matrahını, vermesi gereken matrahı, 2,6'sını zekat olarak verirse fakirin hakkı kalmıyor. Efendim, burada ya hocam ben Recep'in ikisinde zengin oldum ve dolayısıyla Recep'in ikisinde de zekat vermem gerekecek ama Ramazan geliyor, beklesem de 2 ay sonra versem daha çok sevap olmaz mı? Hayır kardeşim. İbadetlerde en büyük sevap farz olur olmaz hemen vermektir. Öğlen ezanı okundu. Vallahi biz ikindiye kadar ne zaman kılsak edadır. Ama en sevabı hangisidir? Çabuk kılınandır.
Vaktinde kılınandır.
Vaktindeki o erken vakit demek. Efendim Ramazan'a ulaşıp ulaşmayacağımız belli değil. Allah bilir.
Tabii.
İki.
Yarına çıkacağımıza garantimiz yok.
Başka yok. Fazla sevap istiyorsan zekat gününde ver diyorum, bir. İki, sen bekliyorsun biraz daha sevap kazanayım diye. Fakir ihtiyacını durdurabiliyor mu acaba ya, Ramazan'a ya, kadar? Ya. Borcunu tehir edebiliyor mu? Ev sahibine dur da kardeşim Ramazan'da bana zekat gelecek o zaman vereyim diyebiliyor mu acaba? Bunun için herkes kendi zengin olduğu tarihte zekatını verirse çok daha faydalı, çok daha sevaplı olacak. Bir dostum dedi ki, hocam biz vallahi büyük işler yapıyoruz dedi. 250 daire yapıp satıyoruz, 300 dairelik bir projeye gidiyoruz. 300 daireyi satıyoruz, 500 dairelik bir gidiyoruz. Ben dedi bu zekat işinin içinden çıkamadım dedi İrfan Bey. Dedim ki sen zekat gününü biliyor musun? O ne dedi? İlk nisaba ne zaman sahip oldunsa o senin zekat günün olacak. Hocam bilmiyorum ama dedi hadi tayin edelim bir gün. Hani hep meçhulde kalmaktansa bir kere tayin edelim. Yanlış bile olsa tayin edelim. Ne olacak dedi? Gayet basit. O zekat günün gelince bazı inşaatların sadece kabası bitmiş. İrfan Bey tamamı daha bitmemiş. Bazı daireler anahtar takılacak hale gelmiş. Her şey hazır. Bazısında yeni bir arsa almış, daha üstüne temel açmış, yeni yapacak. Kardeşim gayet kolay. Zekat günün geldiğinde kendi kendine soracaksın. Bu kabası bitmiş 100 daireyi bugün mal etsem, bakın kaça mal ettim demiyorum. Demir o zaman 10 liraydı da şimdi 16 oldu. Efendim çimento şöyleydi de şimdi bu öyle oldu. Bugün mal etsem malzeme artı işçilik olarak bana kaça mal olur? Dikkat, kaça satacaksın demiyorum. Bana kaça mal olur diye sor, yaz. Bitmiş daireleri bugün bir gün içerisinde bitecek hale, bu hale getirecek olsam, getirebilsem bana kaça mal olurdu? Yaz. Bunların ticaret malı olduğu için kameri yıla göre %2,5, miladi yıla göre 2,6'sını zekat borcun olarak yaz. Hocam dedi ben size sorduğuma göre vermek istediğim için yazıyorum ama vallahi bizde o kadar nakit yok dedi. Çünkü çok tutuyor dedi. Kardeşim iki kolaylık sağlayayım ben sana dedim. Birisi 40 daireden bir daireyi evi olmayan bir fakire verirsen 40 dairenin zekatını vermiş olursun.
Tabii.
Bu kadar basit. İki, nakitin yok. Yaz bir tarafa, dövize endeksle, altına endeksle veya bugün devlet enflasyon oranlarını ay be ay naklediyor. İki ay eline, iki ay sonra geçtiyse o farkı da ver. Fakirin hakkı kalmaz. Beş ay sonra geçtiyse beş ay olur. Hepsi birden geçmedi. Ay bir ay veriyorsun. Tamam ay bir ay.
Aynı gene.
Enflasyon ilavelerini yap da fakirin sende hakkı kalmasın. Sen de bütün yıl içine yayarak ödeme kolaylığı temin etmiş ol. Fakir de mesela bir fakire de ki kardeşim 1500 liraya kadar aylık ödemeni müsaade edersen ben harcamanı ben ödeyeceğim. Ya da al şu kartı. Bunu, bu kartın limiti 2000 liradır. Her ay 2000 lira ödediğin zaman zaten bana gelecek. Müsaade edersen ben ödeyeyim de. Her ay 2000 o farkları da koy. Böyle dedi ki hocam çok teşekkür ederim. Beni sıkıntıdan kurtardın dedi. Ama biz burada neye dikkat edelim efendim? Niye anlattım bunu? Zekat gününün tespiti ve o günde senin elinde olan malların sana maliyeti. Satış fiyatı değil. Sana maliyeti neyse zekat matrahı dediğimiz o olacak. Onun %2,5 ya da 2,6.
Evet hocam, sözünüzü balla kestim. Sohbetin birinci bölümünü burada noktalayalım.
Buyurun.
Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, gerçekten ben kesmeye bile gerçekten sakındım. Çok güzel, akıcı bir şekilde devam ediyor bu.
Estağfurullah.
Dilerseniz değerli dinleyicilerimiz, yine gönlünüz ve kulağınız bizde kalsın. Mustafa Akgül hocamla zekat konulu sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli dinleyicileri, Mustafa Akgül hocamızla zekat konulu sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın hocam.
Buyurun.
Birinci bölümde anlattıklarınızdan bir tanesini ben özellikle çıkarttığım neticeyi arz etmek istiyorum.
Estağfurullah.
Dediniz ki ya adamın evi yok ama ev almak için biriktirdiği parası var. Ya da adam arabası yok ama araba almak için, arabası olsa zekat vermeyecek ama araba için biriktirdiği paranın zekatını verecek.
Evet.
Buradan ben şunu anladım.
Buyurun.
Tabii bir zekatın hikmeti meselesinde sohbetin biraz başında biraz temas ettiniz ama o konuya hiç girmedik.
Çünkü o
zekat
ayrı
esasında bir bölüm. Temizlenme demek.
Evet.
Nedir o? Mala olan gönül bağımızı, malın indimizdeki değerini silmek. Bu ödünç bir şey bu. Bize emaneten verilmiş bir şey. Emaneten verilmiş olan şeyin farkında olmak. Dolayısıyla mal sevgisini gönlümüzden söküp atmak. Öyle diyorlar ya tasavvufta. Mal cebinizde olsun. Mal cüzdanınızda olsun ama asla kalbinizde
olmasın.
İşte kalpte olan mal bağını söküp atmak. Ama bir de burada şu var. Ya niye adam evinde biriktirdiği para, araba almış olsa zekat düşmeyecek ama da araba almamış, evde para duruyor. İşte ev almamış, evin parası duruyor. Buradan şunu anladım ben. Peygamber Efendimiz,
bakalım ikimiz aynı şeyi düşünüyoruz.
Peygamber Efendimiz ki hadis-i şerif benim çok dikkatimi çekti. Yetimlerin malını ticarette çoğaltınız ki zekat onu yiyip bitirmesin. Şimdi burada esas para damarda dolaşan kan gibi. Paranın üretimde kalması lazım. Yok, parayı siz üretimden çektiğiniz zaman onu üretirken bir sürü insan orada ekmek buluyor. Mesela siz evi almadınız, evin parasını tuttunuz.
Sizden halbuki başka bunu, kimseye faydası yok.
Kimseye bir faydası yok. Halbuki eve bağlasaydınız orada evin temelinin atıldığı günden bittiği güne kadar amelesi, mühendisi, camcısı, cilacısı, boyacısı, elektrikçisi, kalorifercisi alın teri elemeyle iş buluyordu. Siz o işe mani olduğunuz için, parayı hapsettiğiniz için ver bundan %2,5 ceza.
Otomobil de böyle.
Otomobil de
alsaydınız aynı. Alsaydınız otomobil sanayi yeni çalıştıracaktı.
Tabii otomobil orada üretimde olacaktı.
Evet.
Zaten Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de niye buyuruyor ki ticareti helal, ehallallahu'l bey'a
ve harramer riba.
Şimdi ben şu masayı, bu sandalyeyi aldım, paramı buna bağladım. Bunu piyasada satacağım, çarşıda, pazarda. Bundan alacağım kar helal. Ama yok kardeşim, bundan kim uğraşacak?
Evet.
Alacağın, götüreceğin, taşıyacağın, ya müşteri gelir ya müşteri gelmez. O riski gireceğime ben bu paramı satayım deseniz.
1000 lira vereyim, 1100 lira
paradan alayım. Paradan alacağınız 1 lira bile haram.
Evet.
Çünkü siz bak bir elde şu şeyleri, tahtasını tarlada yetiştiren çiftçiden tutun. Marangozu, boyacısı, cilacısı, döşemecisi, tekstilcisi buradan ekmek yiyor. Sen o insanların alın teri el emeğiyle karın doyurmasına mani olduğun için ver ceza. Ben buradan bunu anladım, sizin bu anlattıklarınızı.
Bir parantez daha açayım mı, evet, efendim? Önce anladığınız şekil için teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. 2. Araba için biriktirilen paranın sınırını bana söyleyebilir misiniz? Kaç liraya kadar araba için?
Evet.
100 bine de araba var.
Tabii canım.
200'e de var, 1 milyona da var, 5 milyona da araba var. Ver kardeşim, daha araba için biriktiriyorum. 200 aldı ver, daha araba almaz. Benim istediğim arabayı almıyor. Bir kere insanlara kuralı korsanız, ondan sonra bunu kullanmasına engel olamazsınız. Kullanabilir yani.
Evet.
Araba alıncaya kadar zekat gerekmez dediğiniz anda, hangi arabayı alırsa alsın onu zekatla mükellef tutamazsınız. Hayır, alıncaya kadar zekata tabi dedim mi? İster 100 bin olsun, ister 200 bin.
Fark etmez.
Ev için bana bir rakam söyleyebilir misiniz?
Tabii
ben
canım.
Ev için biriktiriyorum.
Tabii.
Kardeşim ev var, 3 milyon ev var, 5 milyon ev var, 50 milyon. Sen ne zamana kadar bekleyeceksin? Fakirin hakkı burada ne olacak?
Fakirin ihtiyacı beklemiyor yalnız.
Beklemiyor, Allah tabii razı olsun. Ve o ayeti kerimeyi bütün 7 milyar dünya insanına anlatmamız lazım. وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ
لِسَّائِلِ
وَالْمَحْرُومٌ Zenginlerin mallarında fakirlerin sınırlı hakkı vardır.
Tabii.
Sınırsız değil.
Evet.
Gidip yağmalamaya kalkamaz. Ama o sınırlı hakkı da vermek mecburiyetindedir. Bir hadis-i şerife rastladım İrfan Hocam. Cenab-ı Allah fakirlerin geçimini zenginlerin omuzuna yükledi, adını da zekat koydu diyor Efendimiz. Zengin fakiri geçindirmek mecburiyetinde, yoksa sıkıntılarla karşılaşır, musibetlerle karşılaşır, parasında bereket kalmaz. Ama biz yine o tarafa gitmeyeceğiz. O işin teşvik mevzuu olur. Ana konuya tekrar dönmek istiyorum.
Şimdi Sayın Buyurun. Hocam, şimdi Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevi'de buyuruyor ki, fakirler esasında zenginlerin keremi için bir aynadır.
Evet.
Sizi bir farizada, hani ifade buyurdunuz ya, İslam'ın 5 tane temel taşıyıcı kolonu var, taşıyıcı direk.
Evet.
Onlardan bir tanesi zekat.
Evet.
Şimdi biz, bu niye bu şey?
Fakir olmasa biz bu sütunu nasıl kuracağız?
Bunu nasıl, nerede kullanacağız biz fakir, evet, olmasa?
Evet.
Aynı zamanda fakirler için de zenginler, onlar için büyük bir nimet.
Amin.
Dolayısıyla karşılıklı zenginlerin fakirlere zekatı verirken, böyle bir böbürlenmeye, kibirlenmeye, muhatabını küçük görmeye hakkı yoktur. Eğer onlar olmasaydı bu farizayı yerine getiremezdi, Allah indinde de bunun hesabını veremezdi. Onlara teşekkür borçlular diyor.
Evet.
Şimdi burada esas, demin sizin gene ifade buyurduğunuz şeyden.
Estağfurullah.
Ve fi emvalihim hakkun lissaili vel mahrum.
Bir öyle var, yani, bir de hakkun malum.
Tabii. Şimdi burada var. Şu var. Ya diyor, ben şimdi geldim bir fabrika kuracağım.
Evet.
Param da var. Ne yapacağım ben bu fabrikayı? Nasıl hesap edeceğim? Ya Türkiye'de bakıyorum hangi sahada tüketim fazla, üretim az. Piyasada boşluk var.
Fizibilite yani dediğimiz
ben
bir hesap.
Arza eksiklik var, talep çok. Ben o sahaya yatırım yapayım. Bu hesabı neye göre yapıyorum? Toplumun ihtiyaçlarına göre yapıyorum.
Evet.
Madem toplumun ihtiyaçlarına göre bu yatırımı yapıyorum, o zaman o toplumun benim malımın üstünde hakkı var.
Allah razı olsun.
Öbür taraftan mağaza açacağım ben. Ya ayak altı bir yer olsun. Köşe başı bir yer olsun. Çok gelen gidenin bol olduğu bir yer olsun diyerek mağazayı en köşede açıyorum. Ya o zaman işte niye dağ başında açsana kardeşim? Niye dağ başında açmıyorsun? Da çarşı içinde açmaya çalışıyorsun. Ha o zaman işte bu ayet-i kerimenin hikmeti buradan anlaşılıyor. Açtığımız mağazayı da biz bu toplumun beklentilerini ve ihtiyacını dikkat alarak açıyoruz. O yüzden onların, bizim malımızın üstünde hakkı var. Eskileri buna göz hakkı diyordu.
Evet. Müşteri geldiği gibi fakir de gelecek.
Tabii.
Müşteri sana kar bırakacak, fakir de zekatını alıp gidecek,
evet,
kardeşim.
Evet.
Zenginler teşekkür etmeli, fakir de bunu bir ar kabul etmemeli. Allah'ın tayin ettiği bir hakkı alıyorsun.
Tabii canım, bu hakkınızı alıyorsunuz.
Bu küçük kitapçıkta onu sloganlaştırdım. Veren övünmesin, alan yerinmesin. Allah'ın tayin ettiği bir hakkı alıyorsun.
Amin.
Yeter ki fakir iken al. Parayı biriktirip de nisabı geçtiğin halde nasıl olsa zenginlerin haberi yok, daha versinler demeye kalkma. başka bir fakir kardeşin hakkını yemiş olursun. Bir de bazı fakir kardeşlerimiz alacakları zekatla umreye gitmeyi planlıyorlar. Hacca gitmeyi planlıyor. Bizim fıkıh kitabımız diyor ki zekat parasıyla hacca gidilmez. Zekat parasıyla umreye
gidilmez. Borçta da gidilmez hocam ya.
Ha şöyle gayrimenkulü karşılayacağım malı var.
O ayrı.
Varsa adamı vasiyet ederse ben evet. gider gelmezsem karşılansın evet. derse caiz, yoksa değil. Çünkü farz değil. Efendim şu mal ikinci dedik ya, köprünün ikinci ayağı olan mal da üzerinden bir yıl geçme şartı var dedik. Şunu arz edeyim. Efendim ben 1 milyon lirayla ticaret yapıyordum. İrfan hocam 11 ay hiçbir iş yapamadım. Diyelim ki gayrimenkul alıp satıyorum. Diyelim ki kamyon alıp satıyorum. Alış satış olmadı. Senenin dolmasına bir ay kala bir alışveriş yaptım. 1 milyon liram 1 milyon 50 bin lira oldu. Ya ben bu 1 milyonun zekatını geçen sene vermiştim. 50 bin lirayı da kazanalı daha bir ay oldu. Üzerinden bir yıl geçmedi. 1 milyonu mu vereceğim? 50 bin lirayı da buna dahil edecek miyim? Yoksa 1 milyonu geçen sene verdim diye sadece 50 bini mi vereceğim gibi ihtilaflar olabiliyor, sorular geliyor. Sevgili kardeşim, biz zekat gününü niye ısrarla üzerinde duruyoruz? Zekat gününden velev ki bir gün evvel bütçeye dahil olmuş olsa o senenin zekatına evet, tabi. Zekat gününden bir gün sonra dahil olduysa gelecek seneye tabi. Bunun tipik misali ne değerli İrfan hocam? Devlete beyanname verirken 31 Ocak'ta sattığımız malın karını bu senenin karında evet. gösteriyoruz. 31 Aralık'ta
tabii.
sattığımızı bu senede gösteriyoruz.
1 Ocak'takini,
gelecek.
Bir sene sonra.
İşte zekat gününün hikmetlerinden biri de bu. 3. Maldan zekatın farz olması için malın haramdan kazanılmamış olması gerekir. Zengin fakir arasındaki uçurum, servet dağılımındaki adaletsizlikten hep yakınıyoruz değil mi? İnceleyin bakın efendim, gayrimeşru gelirler, haramdan olan gelirler bu uçurumu temin ediyor. Dinimiz zenginle fakir arasındaki uçurumu yaklaştırırken sadece %2,5'un verilmesiyle yetinmiyor. Haramdan kazanmayacaksın, harama harcamayacaksın, helalinden kazandığın malın İçindeki fakirin hakkını da çıkarıp vereceksin. Uygula bakalım, uçurum oluşuyor mu? Oluşmaz. Şimdi mallarda dedik ki bunlar şey yapıyor. Gerekirse aklıma gelirse tekrar dönerim izninizle. Üçüncü ayakta fakirdi. Fakirde iki şartımız var. Bir, Müslüman olacak. İki, verdiğim tarihte tarif ettiğimiz nisap kadar mala sahip olmamış olacak. Velev ki 50 bin lirası olsa bile ben ona zekat verebilirim nisap miktarına kadar. Çünkü dinen fakirdir. Verdiğim gün dedim, dikkat ederseniz. Ben verdim İrfan hocam zekatımı. Bir iki gün sonra babası vefat etmiş, adama 5 milyon miras düşmüş. Benim zekatımı etkilemez.
Tabii biz iki gün önce, bir gün önce vermişiz zaten.
Vermişiz.
Ona da ayın üçünde gelmiş.
Üçünde gelmiş. O da hesabını yapsın, tabii. gününü tayin evet. etsin. O da gelecek sene kendi zekatını versin.
Tabii burada hocam bir Buyurun. Şey daha. Yine sizin ifadelerinizden aklıma geldi. Niye üzerinden bir yıl geçme şartı var? Ben diyorum ki bak Cenab-ı Hak hemen bugün eline para geçti, hemen zekat tahakkuk ettirmiyor.
Kayserili ona dinlenmiş para diyor.
Ha biraz diyor bak düşün taşın, piyasa araştırmanı yap ve bu işi elinden ki bu parayı çıkar. Para zekat düşmeyen bir işe parayı yatır. Mesela inşaata yatır.
Olabilir.
Mesela kamyon al. Mesela işte araba al. Üretime parayı aktar. Üretime parayı aktardığın zaman bu para görevini yapıyor. Piyasada bir sürü garip kuraba alın teri el emeğiyle. Hani Çinlilerin bir atasözü var ya. Balık vermeyin, balık tutmayı öğretin. Evet. Onlara balık tutmayı öğretiyor. Böyle bir anlayışı teşvik ediyor Allah. Ama üzerinden bir sene geçtiği halde hala sen bu parayı para olarak tutuyorsan, ya tembelliğinden ya beceriksizliğinden veya neyse, o zaman ver bu paradan diyor. Bak %2,6
evet.
eğer güneş miladi takvim öyle hesaplıyorsanız
evet.
2,6 gerçi biz biraz tasavvuf hocaları şeyle Şakik Belhi ile İbrahim Ethem arasında bir konuşmadan bahsediyor ya, siz zekatı nasıl verirsiniz?
Orada diye. Sınır yok. İrfan hocam.
Orada sınır yok. He.
Orada yalnız şimdi son zamanlarda bir sınır getirmek mecburiyeti hissediyorum. Bazı dini topluluklarda insanlar öyle bir manevi havaya teşvik ediliyor ki. Ya sen nasıl Müslümansın? Hazreti Ebu Bekir malının tamamını verdi. Sen de oturduğun daireyi sat, getir bizim hayır kurumuna ver. Kirada otur. Mecbur. Haydi o da bu havaya giriyor. Kardeşim.
Ben eskiden böyle çok gördüm. Şimdi
gördüm değil mi?
Himmet toplantıları yapılır. Ondan sonra birisi gelir. Benden 150 milyar lira çeki atar. O toplantıdan hemen sonra 150 milyar çeki alır. Ama milleti gaza getirmek için bu kullanılırdı. Bu bana göre soygunun bir başka türlüsü.
Efendimiz'e geldi sahabe-i kiram ne dedi İrfan hocam? Malımın tamamını vasiyet edeyim mi? Hayır.
Hayır,
yarısını vasiyet edeyim mi? Hayır.
Evet.
Üçte biri olur mu ya Resulallah? Çok amma hadi olsun dediği için şu anda üçte bire kadar.
Evet.
İnfakta da sizin işaret ettiğiniz %2,5, %2,6 tabir caizse cimrilerin zekatıdır.
O zekat.
Denilmiş. Bu mecburi sınır.
Tabii.
Üstünde sınır yok ama çoluğumu çocuğumu da başkasına muhtaç etmeyecek kadar.
Tabii.
Bir, iki.
Evet.
Ya keşke vermeseydim demeyecek kadar vereceksin.
Evet. Pişmanlık ifade etmeyecek.
Bu ay verdin, bir ay sonra nereden verdik, vermeseydik deseydin olmaz.
Allah korusun ya.
O zaman şey olur. Efendim dönüyorum. Diyor ki hocam fakir olacak dediniz tamam. Ama ben gidip de diyor adamın mülkünü, bu evindeki kasasını, parasını tespit edecek halim yok. Ben baktım, çektim. Fakir adamın davranışı belli, aldığı sattığı belli. Verdim. Meğer onun gizli parası varmış. Sevgili kardeşim, kıbleyi bilemeyeceğin bir ortamda namaz kılmak istesen, biraz araştırdıktan sonra namaza dur, yanlış dursan da geçerli.
Eynema tüvellü fesemme
veçullah. Ama hiç araştırmadan durursan, İsabet edersen geçerli ise de isabet etmemişsen geçerli değildir.
İadesi gerekir.
İadesi gerekir. Zekat konusunda vermek istediğin fakiri şöyle bir dış hatlarıyla tetkik et. Fakirliği kanaatine vardın. Verdin ama o gizli zenginmiş. Senin zekatın tamam karışım. Hiç etkilenmez. Ama ya verek de gitsin şu vaktiken kurtulalım. Veya bu arada da konu komşunun, akrabanın da hatırı yerine gelsin. Ya biraz zenginliği var gibi ama neyse amcaoğluna verelim fik gibi. Elden çıksın, eş dost gözetilsin, gözetilmiş olsun gibi duygularla verirsen olmaz. Demin işaret ettiğiniz nokta tekrar aklıma geldi. Diyelim ki birisinin parası var, zekat lazım değerli hocam. Bunu fabrikaya yatırırsa, bir daireye yatırırsa, zekat gerekmiyor. Hocam o zaman işte zekattan kaçtı ya da zekatı kaçırdı. Bakın iki kavrama dikkatinizi istirham edeyim izleyicilerimizden. Bir zekatı kaçırmak var, bir de zekattan kaçmak var. Zekattan kaçmak caiz. Dinin bana verdiği helal bir mala yatırım yaptım.
Ama orada dedik orada işte bir
dediğin
sürü insana...
hikmetler var.
Tabii canım.
Hikmetler var. Evet. 50 milyon verdik, fabrika yaptık. Orada şu kadar insan çalışacak. Şu kadar ihracattan ülke faydalanacak.
Tabii.
İthalattan şöyle olacak. Bir de zaten fizibilite yaptığı için fabrikayı yapan 10 sene sonra daha büyük rakamlarla zekat vermeye başlayacak. Efendim ama özete gelirsem. Ben meşru bir mala yatırım yaptımsa kardeşim zekatı kaçırmadım. Zekattan kaçtım, bu da benim hakkım. Bugün de devlet ne diyor? Tahakkuk etmiş vergiyi vermezsen vergi kaçırmış olursun. Tahakkuk etmemiş. Fabrikaya yeni bir ilave yapmış, oraya da 3 milyon harcamış, onu da masraftan düşmüş. Bu adam vergiden kaçmış, vergiyi kaçırmamış. Bu ikisini birbirine karıştırmıyor.
Ama vergiden kaçmış, üretime aktarmış.
Efendim? Bir gerekçesi de var. Devlet niye kabul ediyor o masrafı?
Tabii.
Buraya bir katkısı var diye.
Evet.
Bunun için eğer zekata tabi olmayan bir malı aldıysa bunu kınamak da doğru değil.
Evet.
O ne yaptı? Bakın üç teşvik unsurunu vaktimiz bitti demenizden korktuğum için. Bizim dinimiz zekatta üç teşvik unsuru koymuş İrfan hocam. Bunun altını çiziyorum. Bir mesken teşviki. 5 tane 10 tane ev daire yapmışsın, kiraya vermişsin. 5-10 tane insan barınmış. deprem olayını yaşadık değil mi efendim? Meskenin ne demek olduğunu daha iyi anladık. Bir insanın başını sokacağı yerin olmasının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık. İki, iş sahası, istihdam dediğimiz şeyi vesile olan fabrikayı teşvik unsuru olarak koymuş. Fabrikan kaça mal olursa olsun zekat dışıdır demiş. Üç, hayvancılığı teşvik sahasına almış. 40 koyunda bir koyun, malumunuz İrfan Hocam da izleyicilerimiz duysun diye söylüyorum. 80'de 2 koyun istemiyor. %2,5 koyun istemiyor. 120'ye kadar bir koyun diyor. 121 derse 2 koyun. Efendim niye bu arayı 40'ta istiyor da 80 tane muaf? Hayvancılığın ne demek olduğunun kıymetini biz şimdi anlamaya başladık. Et fiyatlarından şikayetçi olunca Allah Allah dedik. Hemen bir parantez açayım. Toprak ürünleri %10'u ile zekata tabi, yağmur suyuyla yetişiyorsa, hayvanda bakın şu kadarı da muaf. Bir hesap duydum, bir şey duydum, beni çok etkiledi İrfan Hocam. Buğday ekim biçimiyle, tahıl üretimiyle meşgul olan kardeşimizin yıllık mesaisi 23 günümüş. Siz onu bir aya tamamlayın. Hayvancılıkla uğraşanın mesaisi kaç gün İrfan Hocam?
6 aydır önce.
Yok 365 gün.
Üst üste toplasan.
Akşam da varmasan olmaz, sabah da varmasan olmaz. Yaymayı kastettin sen. Dağda bayırda yayıyor ama kurt da muhafaza edecek. Başına çobanını koyacak, köpeğini koyacak. Yani bir gün meşgul olmasan o hayvan birisi hastalansa bulaşacak, diğerlerini de hastalandıracak. Yani hayvancılıkla meşgulde daha çok teşvik sahası, muafiyet sahası açmış bizim dinimiz. Meskende açmış, iş yerinde açmış.
Şimdi
bunları
Sayın Hocam,
ayaküstü daraltamayız.
Şimdi sözünüzü balla kesiyorum ben. Sizin bu ifadelerinizi ben bir de şöyle bir teyit anlamında deyin.
Buyurun.
Tekit anlamında deyin ama.
Buyurun.
Şimdi Mevlam kayıra, saldım çayıra. Biz bir hayvanı gönderiyoruz sabah. Akşam da geliyor. Bu hayvanların zekatı yüksek. Ama 6 aydan fazla ben ahıra aldım, besledim, büyüttüm. O zaman bunun zekatı daha az. Niye? Diyor ki ne kadar çok emek verirsen o kadar az vergi alırım senden. Evet. Ama ne kadar az emek verirsen o kadar çok zekat alırım. Ha emek ver diyor, emek. Mesela kıraç arazinin zekatı %10. Gittin gübre vurdun, hani Allah'a güvenerek tarım yapıyorsun. Ama gittin gübre vurdun, efendim kuyu
suyuna,
vurdun, suladın,
para verdin.
O zaman bununki 20'de 1'e çıkıyor mesela. Evet. Ama elmalık, kayısılık, efendim portakal bahçesi yaptın, 40'da 1. Burada öyle bir bugünkü modern ekonominin ya da iktisat ilminin teşvik tedbirleri var ya, sizin ifade buyurduğunuz. Öyle bir teşvik var ki az emek verenden çok zekat ama çok emek verenden az zekat. Aslında zekat oranı düşmüyor, artıyor. Verim arttığı için
bravo.
Zekat da artıyor.
20'de 1 daha diyor çok, ya toplam vereceği miktar verim, ondan fazla.
Verim daha artıyor.
Orada yaklaşık ortalama bir rakam söylemek istiyorum İrfan Hocam. 625 kilo civarı nisap olarak ayrılıyor toprak ürünlerinde. Meyve bahçeleri de öşülüyle veya 20'de 1'iyle zekata tabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ev etrafındaki bahçe, bağ, bostan bunlar hiç zekata tabi değil.
Evet hocam.
Bu bilgiyi de arz etmiş oldum.
Çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık.
Ben size teşekkür
ederim. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli dinleyicileri, bir iftar sevinci programının daha sonuna geldik. Bir başka iftar sevincinde sevincimizi ve heyecanımızı, duygularımızı paylaşmak üzere, sizlerle buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.